Ayrım 2. Sayfa 24. Atatürk fazla telaşlı ve üzüntülüydü. Beni çağırdı ve "Niçin kanun bu kadar uzadı? Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Acele edin," dedim. İbrahim Süreyya Yiğit. İbrahim Süreyya Yiğit, annemle kardeş çocuğu olan teyzemin eşiydi. Ailenin büyüğü ve en saygın insanıydı. Kendimi bildim bileli Süreyya enişteyi tanıyor, seviyor ve sayıyordum. Babamın yakın dostuydu ve birlikte birkaç kez Kartal'da sabahın erken saatlerinde bıldırcın avına çıktıklarını anımsıyorum. Oğlun Uyan ve kızı İnci ile aradaki yaş farkına rağmen birlikte büyüdük. Ben onların ağabeyi durumundaydım. Annem ve teyzem aynı yaştaydı. Çocuklukları ve genç kızlıkları birlikte geçmişti. Bazen biz Yeniköy'de onların yalısında kalırdık, bazen de onlar bizim Kartal'daki çiftlikte. Zaman zaman Keçiören'deki bağ evinde de hep birlikte olurduk. Süreyya enişte 1949'da da benim nikah şahidim olmuştu. Tabii ki böyle bir akrabalık ve yakınlıktan sonra Süreyya Bey'le gazeteci olarak konuşmak bana biraz garip geliyordu. Ama onunla mutlaka konuşmak zorundaydım. Cumhuriyetin temel dileklerinden biriydi ve 1909'dan 1938'e kadar Atatürk'ün en yakın dostları arasında yer aldı. O günlerde bizim röportaj dizisi nedeniyle Ercüment Ekrem Talu ile konuşuyorduk. Cumhuriyetin ilan edildiği tarihlerde Riyaseti Cumhur Umumi Katibi olan Üstad'a 1. ve 2. meclis üyelerinden bugün hangilerinin hayatta olduğunu sordum. "Aman," dedi, "İbrahim Süreyya ile görüş, o döneme ait en ilginç bilgiyi verebilecek insan odur. Kolay mı? 30 sene mebusluk. Süreyya Bey meclis hayatındaki bütün işlerin iç yüzünü bilir. Yalnız o kadar mı? Trablus Harbi, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Süreyya Bey bunların içindeydi. Mutlaka kendisiyle konuş. O zamana kadar Süreyya enişte hakkında bildiklerimi şöyle özetleyebilirim. Süreyya Yiğit 1880'de İstanbul'da doğmuş, Mülkiye Mektebi'ni bitirmiş ve kısa bir süre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra 1908'de Trakya'da Yenice Kaymakamlığı'na atanmıştı. Süreyya Bey'in o yıllarda yaşadığı en büyük olay 1909 Şubat'ında karlı bir kış gecesi kol ağası Mustafa Kemal Bey ile tanışmasıydı. Sevgili Nüyan Yiğit bu olayı ayrıntıları ile Atatürk'le 30 Yıl adlı anı kitabında yazdı. Olay şöyle: bir gece yarısı Süreyya Bey odasında uyurken kapı çalınıyor. Sonra da pencereye bir kar topu atılıyor. Süreyya Bey şaşkın. Pencereden bir bakıyor ki kapının önünde yüzü gözü kar içinde iki atlı asker duruyor. İnip kapıyı açıyor. Karşısında geceyi geçirmek için bir yer arayan, yolunu kaybetmiş bir subay ve seyisi var. Süreyya Bey atları ahıra çektiriyor. Subayı da odasına alıyor. Subay üzerindeki karları silkeleyip kaputunu çıkardıktan sonra kendini tanıtıyor. "Ben kol ağası Mustafa Kemal. Selanik'te 3. Ordu'da kurmay subayım. Yolumu kaybettim. Size yolladılar." Aralarında sıkı bir dostluk doğuyor. Sabaha kadar memleket sorunlarını tartışıyorlar ve sabahleyin Süreyya Bey konuklarını uğurluyor. İşte unutulmaz bir gece. Sonra yollar ayrılıyor. 1911'de Trablus Savaşı çıkıyor. Süreyya Bey, Resneli Niyazi Bey'in oluşturduğu Gönüllüler Birliği'ne katılıp Trablus'a gitmek istiyor, olmuyor. Onun üzerine kaymakamlıktan istifa ederek İstanbul'a geliyor. Oradan bir Roman vapuruna binerek İskenderiye'ye ulaşıyor, ardından da derneğe. Bir de bakıyor ki Mustafa Kemal de orada. Başka kimler yok ki? Enver Paşa, Doktor Refik Bey, Başbakan Refik Saydam, Doktor Fikret Onuralp, sonradan Süreyya Bey'in kayınbiraderi olan benim de dayım. Deli Halit Paşa, Kılıç Ali, Nuri Conker, Fuat Bulca, Fethi Okyer Bey. Aralarında büyük bir dostluk doğuyor. Savaş sona erince ayrılıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Derken Süreyya Bey, Cemiyeti Fesadiye'ye katıldığı iddiasıyla 10 yıla mahkum olarak Sinop'a sürgün ediliyor. Başlı başına bir macera olan 2 yıllık bu sürgün döneminden sonra Süreyya Bey Gelibolu Mutasarrıflığı'na atanıyor. 1. Dünya Savaşı başlamıştır artık. Mustafa Kemal de cephededir. Mutasarrıf Süreyya Bey her fırsatta cepheye giderek Mustafa Kemal'i buluyor, yeni koşullar altında dostluklarını sürdürüyorlar. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Süreyya Bey İzmit Mutasarrıflığı'na atanmıştır. O sırada Mustafa Kemal Paşa da trenle Adana'dan İstanbul'a dönmektedir. Süreyya Bey'e bir telgraf çekerek istasyonda kendisini beklemesini istiyor, buluşuyorlar, kucaklaşıyorlar, uzun uzun ülkenin durumunu tartışıyorlar. Aralarında tam bir görüş birliği oluşuyor. Sonrası hep bildiğimiz gibi Mustafa Kemal yakın arkadaşlarıyla 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor. Süreyya Bey de 5 gün sonra 24 Mayıs günü Rauf Orbay, Nazmi Topçuoğlu, Osman Tufan Paşa, Recep Zühtü gibi dostlarıyla birlikte Galata'dan bir vapurla Bandırma'ya yola çıkıyor. Oradan da hedef Ankara. Sonra Amasya toplantısı 21 Haziran 1919 yılında Amasya tamimi zorlu günler. O sıralarda Süreyya Bey Saruhan'dan meclisi mebusana üye seçiliyor. Ama mebusluk umurunda değildir. O yeniden Anadolu'ya kaçıyor. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin toplanması. Kocaeli mebusu olarak işte bu meclise katılan Süreyya Bey bütün bu bunalımlı günlerde Mustafa Kemal'in yanındadır. 1938'de Atatürk gözlerini kapayana kadar, yani tam 8 dönem milletvekilliği. Bu bildiklerimin ışığında Süreyya Bey'den akşam için bir randevu istedim. Kabul etti. Foto muhabiri arkadaşım Müeddip Erkmen'le birlikte kendisini görmeye gittiğimde yanında eski dostu Rauf Orbay vardı. Orbay'ın Atatürk'le ilgili bir konuşmaya katılmak istemediği anlaşılıyordu. Bu nedenle biraz huzursuz olmuştu. Sonra ben konuyu açtım. Süreyya Yiğit de öteki arkadaşları gibi büyük bir alçak gönüllülük göstererek sadece vatanı görevini yapmaya çalıştığını, bunu anlatılacak tarafları olmadığını ısrarla ileri sürdü. Sonunda kendisini konuşturmayı başardım. Sorularımı şöyle yanıtladı. Büyük bir yenilgiden sonra Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşmanlar yurttan atıldıktan sonra devletimizin adını ve şeklini belli etmek üzere Cumhuriyet'in ilanı için bir kanun çıkarmaya lüzum görüldü. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün esasını hazırladığı bir kanun layihası meclisten anayasa encümenine sevk edilmişti. Encümen reisi aziz arkadaşım rahmetli Yunus Nadi Bey'di. Encümende ben de vardım. Layihanın maddeleri üzerinde konuşuluyordu. Her nedense müzakereler biraz uzunca sürmüş olacak ki bu sırada beni dışarıdan çağırdılar. İsteyen atamız imiş. Kendisini biraz heyecanlı gördüm. Bana şu iki maddelik kanunu neden çıkarmadığımızı soruyordu. Kendilerini teskin ettim. Hiçbir arkadaşın yasaya karşı olmadığını ve az zamanda yasanın çıkacağını söyleyerek yanından ayrıldım. Encümene gittiğim zaman konuşmalar devam ediyordu. Bu sıra sevgili Atatürk yine beni çağırdı. Yanına gittiğimde fazlaca telaşlı ve üzüntülü buldum. Bana, canım arkadaşlar niçin bu kadar uzatıyorlar? Geç kaldık, halk işitmiş, sokaklarda, meclisin önünde bekleyip duruyorlar. Cumhuriyet ilan edilecek, toplar atılacak, çabuk bitiriniz, diyordu. Kendilerine mazbatanın tanzimi üzerine çalışılıyor. 5-10 dakikaya kadar imzalanıp meclise verilecektir dedim, rahatladı. Kanun meclisten üzüntüsüzce çıktı. İlan edildi, toplar atıldı, herkes neşelendi ve güzel, neşeli bir gece geçirildi. Şimdi genç cumhuriyetimiz 28 yaşını bitirmiş oluyor. Ben hala o tarihi günün neşesini, heyecanını duymaktayım. 1923'teki amaçlarınıza ne ölçüde ulaşabildiniz? Gayemiz dünya devletleri içinde bağımsız, onurlu, hatır sayılır bir devlet kurmak, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında çağdaş uygarlıklara ulaşmak ve barış içinde yaşamaktı. Atamızın malum vecizesi olan yurtta sulh, cihanda sulh üst durumumuzdu. İkinci Dünya Savaşı çıktı ve yolumuza engel olduysa da bütün baskılara karşı koyarak perişan olmaktan kurtulduk. Bugün devletimizin itibarı pek yüksektir, hürmet görmekteyiz. İkinci Büyük Savaş'tan sonra pek yalnız kalmıştık. Dünya kendi derdi ve yarasıyla meşguldü. Yakın tehlikeyi göremiyordu. Biz milletimizin verdiği paranın büyük kısmını vatana müdafaasına ayırdık. Bugün durum değişmiştir. Dünya tehlikeyi pek yakından görmüştür. Mukadderatını bizimle beraber gören dostlarımız var. Atlantik Paktı'na girişimiz büyük bir başarıdır. Vatanı koruyacak ordumuz yardım gördüğü gibi kalkınmamız için her türlü yardımı, parayı temin ettik. Yolumuzu kesecek büyük bir bela dünyayı ateşe vermezse az zamanda gayelerimizin gerçekleşeceğine inanıyorum. Devrimleri tehlikede görüyor musunuz? Hayır, milletimiz olgundur. Aklı selimi bunları iyice kabul etmiştir. Eskiler, aleyhdarlar zamanla ortadan kalkmıştır. Tek tek olaylar devrimlerimizi yıkamaz. Özellikle Atatürk'ün memleketinde Türk gençliği bunları koruyacak güçtedir. Gençlerimize güveniyorum. Akşam Cumhuriyeti kuranları anlatıyor. 3 Kasım 1951. Onu bu söyleşiden tam bir yıl sonra 5 Kasım 1952'de kaybettik. Cephede Mustafa Kemal'in böbrek hastalığı vardı. Tenekeden bir banyo yapmışlardı. Neferler sıcak su getirir, gaziyi içine yatırırlardı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. TRT'de her hafta bir konuk programında ilk konuşmayı Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile yapmıştım. Yakup Kadri Bey beni evinde kabul etti. 85 yaşındaydı. Yıpranmış ve yorgun görünüyordu. Konuşmalara kolay kolay yön veremiyordum. O bazen bir olay üzerinde ayrıntılara dalıyor ve sohbet uzayıp gidiyordu. Oysa konuşmamızın süresi 15 dakikayı geçmeyecekti. Sözünü kesmeye çekindiğim için konuşmamız 2 saati geçti. Sonra TV stüdyosunda bu konuşmayı 15 dakikaya indirebilmek için 3-4 saat uğraştım. Demek ki anlattıklarının büyük bir bölümünü programa alamadım, üzüldüm. Onun da yayını izlediği zaman biraz düş kırıklığına uğradığını sanıyorum. TV röportajcılığının en güç yanı budur belki de. Ya sık sık karşısındakinin sözünü kesmek zorunda kalırsınız ya da sonradan filmi makaslarsınız. Biraz kötü kişi olursunuz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1889'da Kahire'de doğduğunu, 1906'da 17 yaşındayken yazarlığa başladığını biliyordum. Genç yaşta edebiyat çevrelerinde kendini tanıtmıştı. 1921'de Anadolu'ya geçti, İstiklal Savaşı'na katıldı. Atatürk'le birlikte oldu. 1922'de milletvekili seçildi, 1936'ya kadar mecliste kaldı. O dönemde sayısız roman ve kitap yayınladı. Kadro dergisini kurdu. 1936'da büyükelçi olarak yurt dışına gönderildi ve 20 yıl dışarıda kaldı. 1960'da kurucu meclis üyesi oldu, yine yazmaya devam etti. Ona 66 yıl gerilere baktığı zaman o günlerden 1970'lere kadar Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğini sordum, şunları söyledi. Biraz övünür gibi olacağım ama benim devrimin gençlerinin hepsi benim gibiydiler. Hem politikaya hem edebiyata biz erken başladık. Mesela bilmem inanır mısınız, ben Jön Türklük de yaptım. Jön Türklük ne demektir? Abdülhamit rejimine karşı isyan halinde olan bir gencin Türkiye dışına çıkıp neşriyatta bulunması ve oradaki Jön Türklerin arasına karışıp meşrutiyetin ilanı için bir takım propagandalar yapmasıydı. Bu insanı memleketine gidip gelmekten, memleketiyle münasebette bulunmaktan alıkoyan tehlikeli bir oyundu. Mesela ben biraz da validemin Mısır'da olması dolayısıyla oraya gider gelirdim. Mısır'da da Jön Türkler çoktu. Mısır bilirsiniz mümtaz bir vilayetimizdi. İngilizlerin askeri işgali altındaydı. Vaka bu da övünülecek bir şey değil ama onların verdiği hürriyetten bir istifade orada neşriyatta bulunuyorduk. O vakit 16 yaşındaydım. Ben yalnız değildim. 16-17 yaşında gençler pek çoktu o zaman. İstanbul'a ben ilk defa 18 yaşında geldim. Ben Taşralıyım, Manisalıyım. O zaman liseler yoktu. Ortaokuldan biraz yüksek olan İdadi'de tahsildeydim. İşte o sıralarda Mısır'a gider gelirdim. Mısır'dan aldığım yayınları çantamın içinde yurda getirirdim. Birkaç defa da tehlikeler atlattım. İhtilallere idmanlıydım. Meşrutiyetin ilanında 20 yaşlarındaydım. Fakat daha ismim işitilmemişti. Uzun müddet edebiyatta ismi işitilmiş arkadaşlarımın teşvikiyle ben de yazarlığa başladım. Şunu da izah edeyim. Ben Mısır'da bulunduğum yıllarda da 16-19 yaşlarında lise tahsilimi bir Fransız mektebinde yaptım. Küçüklüğümden beri evde bir kadından Fransızca ders almıştım. Sizin batıya açılmanızın başlangıcı bu mu acaba? Ben batıya açıldım mı, açılmadım mı orası ayrı bir mesele. Ama madem ki bu meseleye dokundunuz, ben milliyetçiliği orada öğrendim. Bize yani Türk çocuklarına karşı yapılan muameleler bende bir çeşit aşağılık duygusu yarattı. Meşrutiyete doğru ben İstanbul'a gelirken bu duygudan kurtulmaktan başka şey düşünmüyordum. Fakat maalesef meşrutiyet yalnız meşrutiyetti. Garbın aşkı yalnız Jön Türklerdi. Hani İngilizler Jön Türklere ben size meşrutiyetin nasıl bir idare olduğunu öğreteyim, bir müddet devletin idaresini bana bırakın deselerdi, o zamanki Jön Türkler bunu kabul ederlerdi. O derece milli histen mahrumdular. Sizinle açık konuşuyorum çünkü bu bir tarih meselesidir. Binaenaleyh ben uzun müddet bocaladım. Çünkü o zamanki edebiyat Fransız edebiyatının bir kopyasıydı. Daha doğrusu bir kuklasıydı. Halbuki ben mutlaka toprak kokan, milliyetçi bir edebiyat taraftarıydım. Böyle bir edebiyattan anlayan kimse yoktu. Milliyetçi edebiyat deyince kaba saba yazılar yazmak aklı geliyordu. En yakın arkadaşlarım bile benim çektiğim o azabı, o kompleksi çekmedikleri için bu hissimi uzun müddet yadırgadılar. Benim ilk yazılarımın konusu hep Manisa'da geçmiş vakalardır. O zamana kadar İstanbul'da geçmeyen vakalar edebiyata giremezdi. Edebiyatı cedide, yeni edebiyat diye bir devir vardı bizden önce. Fikret devri, Halis Ziya devri. Zannedersiniz ki tercüme edilmiş yazılarla doluydu bu devir. Yalnız isimler değiştirilmiş zannedersiniz. Tarif ettikleri salonlar, şeyler bizde mevcut değil. Tıpkı Paris'teki salonları görürdünüz. Halbuki ben köylüyü ve taşralıyı ilk defa edebiyata sokan adamım. Bana bu dönemde İstanbul'dan hiç çıkmamış olan Refik Halit Bey yardım etti. Onun da merakı buymuş. Refik Halit Bey o sıralarda Anadolu hikayeleri, memleket hikayeleri diye hikayeler yazmaya başlamıştı. Onunla beraber biz kendimizi milli edebiyata bıraktık. Garptan değil de bizden çıkmış edebiyatı arıyorduk. Çünkü Halis Ziya Bey kızdığı vakitler evet derdi. Bizim milli edebiyatımız yani edebiyatı cedide şarktan doğmuş bir güneşin aydınlığı değil garptan doğmuş bir güneşin aydınlığıdır. Üstadım demin Refik Halit'ten söz ettiniz. Refik Halit'le beraber başladınız. Sonra siyasal bakımdan yollarınız kendisiyle ayrıldı galiba. Tamamen ayrıldı ama dostluğumuz sonuna kadar devam etti. Refik Halit'le işte o zamanlar dost olduk. Benim milliyet duygum 1. Dünya Harbi'nde daha ziyade şiddetlendi. Onun sebebi de şu, harp esnasında ben hastalık dolayısıyla İsviçre'de bulunuyordum. 3,5 sene sanatoryumda tedavi edildim. O tarihlerde ben Atatürk'ü ismen tanımış oluyordum. Kendisini görmemiştim henüz. Fakat kendisini 2 sene evvelinden beri tanıyan Ruşen Eşref Bey benim dostumdu. O da gazeteci olmak sıfatıyla Anadolu'ya gidip geliyordu. Sivas'a gidiyordu, Erzurum'a gidiyordu. Atatürk'ün ismini ben ilk defa İsviçre'de duydum. Mütarekede. O da şu surette oldu. Bilirsiniz, orada gazeteler afiş yaparlar camlı vitrinler içinde. Ben artık her türlü hareketten ümidi kesmiş, berbat bir vaziyetteydim. Bir gün bu afişleri okuyorum, baktım genç bir general, bazı vatanperverlerin başına geçip bir müdafaa ordusu yaratmış. Öyle bir şey. Derhal içimde bir ateş yandı. Çünkü Mustafa Kemal'i ben de biliyordum. Ben de gazeteciydim. İkdam Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydüm. Harp zamanında, Birinci Cihan Harbi zamanında Çanakkale muharebelerinde onun ismini işitiyordum. Hatta ordu tarafından bize Mustafa Kemal'den bahsedilmesin diye emir verilmişti. Bu milletin zaferidir, milletin malıdır, falanın filanın malı değildir diye Enver Paşa bu emri vermişti. Mustafa Kemal Paşa beni, Palih Rıkkı'yı ve Yahya Kemal'i Ankara'ya davet etti. Üçünüz birlikte mi geldiniz Ankara'ya? Maalesef onlar muvaffak olup gidemediler. Ben bir takım hilelere filan başvurarak Ankara'ya geçtim. Çünkü benim bütün emelim Mustafa Kemal'i görmek, onunla beraber nereye kadar gidebileceksek gitmekti. 1921'de Ankara'da Mustafa Kemal beni fevkalade muhabbetle karşıladı. Halide Hanım adı vardı oradaydı. Evinde bana bir oda verdi, orada yatar kalkardım. Sık sık görüşüyor muydunuz Atatürk'le o zaman? Mustafa Kemal bu ilke dediğimiz bütün fikirlerini o zaman hususi olarak benimle konuşmuştu. Yani ekonomide, devletçilikte, laiklik davalarında fikirlerini söylemişti. Siz hiç kendisi üzerinde etkileriniz olduğu kanısında mısınız? Zannetmiyorum. Atatürk daima önde giden bir adamdı. Onunla karşı karşı oturdum dedimse fikren de karşı karşı oturmadık yani. Atatürk daima bizden 30-40 sene öndeydi. Mesela itiraf ediyorum, ben cumhuriyetçi değildim. Böyle bir şey olacağını aklımdan geçirmezdim. Ama Atatürk sizi inandırdı herhalde. Evet, Atatürk yavaş yavaş herkesi inandırdı. Ben cumhuriyeti tercih etmiyor değildim. Ediyordum ama o devirde, o acayip devirde halifelik vardı. Bilmem ne vardı, bunlar ortadan nasıl kalkacak bir türlü aklım ermezdi. Bize bütün cesareti veren Atatürk'ün 30 senelik önde gidişiydi. Atatürk bizi arkasından sürükledi. Sonra Atatürk garpçılık meselesini çok iyi çözümlemişti. Biliyorsunuz kapitülasyon devrinde bu memleket bizim değildi. Yabancılar hakimdi. Biz onların peşinde dolaşan azınlıklardan daima hakaret görmüşüzdür. Onun için ben gözü kapalı olarak garpçılığın taraftarı değildim. Çünkü bizim başımıza kötülük olarak gelen ne varsa Fransa'dan, İngiltere'den, şuradan buradan gelmişti. Şark meselesi diye bir şeyden bahsederler ikide bir. Şark meselesi demek Türkiye'nin ortadan kalkması demekti. Üstadım, o yıllarda Atatürk'e ilişkin en sevdiğiniz anınızı anlatabilir misiniz? Kara günler. Atatürk'ten hiç sevmediğim anım yok ki. Burada bir parantez açacağım. Benim sevdiğim kahraman, bedbaht olan kahramandı. Azap çeken kahramandı. Daima muvaffak olan kahramandı. Atatürk'ün tek dostu yoktu dersem inanır mısınız? Fakat Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonra bütün dünya onun dostu oldu. Oraya varıncaya kadar Atatürk'ün çektiklerini ben bilirim. Meclis aleyhindeydi. Çünkü meclisin yarısından fazlası ihtiyaççıydı. Demek ki Enver Paşacıydı. Enver Paşa Osmanlı Devleti'ni batırmış bir adamdır. Ama mecliste biz her sıkıştığımız zaman muhalifler o gelsin derlerdi. Onun gelmesi Atatürk'ün gitmesi demekti. Atatürk bu derece anlaşılmamış bir adamdı. Atatürk bahtsız bir adamdı. Kendisi de ordunun başını henüz geçmemiş bulunuyordu. Şunu anlatayım size. Bizim Eskişehir'deki ordu bozguna benzer bir hezimete uğrayarak çekildi. Fakat çekilmesine sebep Atatürk'tü. Biz zannettik ki 2. İnönü Muharebesi'nden sonra 3. Tavruz yine aynı yerden başlayacak. Bu sefer oradan başlamadı. Kütahya ile Altıntaş arasından başladı. Ben gazete muhabiriydim. Halk ile askerin bir arada geriye kaçışlarını gördüm. Bir perişanlık manzarasıydı. Belki askerlik bakımından o kadar mühim bir şey değildi ama bir perişanlık vardı. İsmet Paşa da çok şaşırmış bir haldeydi. İkide bir bana dönüp işte hakikat budur, hayale yer yok diyordu. Ertesi sabah oraya Atatürk geldi. Daha o zaman Atatürk başkumandan değildi. Oraya geldi, öyle mütebessim ve sakin bir çehresi vardı ki ne telaş ediyorsun dedi. Kuzeye bilmem nereye çekilirsin, oradan içeriye alır, boğarız biz bunları. Hepimiz ümitimiz geldi ve adeta bir zafer kazanmış gibi olduk. İsmet Paşa da derlendi, toparlandı ve işte onun üzerine biz askeri öbür tarafa geçirdik. Bu bir hezimetti. Atatürk ordunun başında değildi. Meclis başkanıydı. Sıfatı o idi. Meclis istemiyordu Atatürk'ün ordunun başına geçmesini. Fakat Fevzi Paşa ile arası çok iyiydi. Fevzi Paşa Genelkurmay başkanıydı. Eski bir ziraat mektebi vardı. Orası askerlerimizin, subaylarımızın oturduğu bir yerdi. Atatürk her gece oraya gelir, bir küçük odada Fevzi Paşa ile karşı karşıya harita üzerinde askeri harekatı izlerdi. Biz de ekseriye akşamları kendisini yalnız bırakmamak isterdik. Çünkü sabaha kadar telgraf başında harekatı takip ederdi. Aşağıda telgrafhane vardı. Subay gelir, daima saati saatine şu şurada, bu burada diye kendisine durmadan bilgi verirdi. Atatürk de falan paşayı çağırın bana, filan paşayı çağırın diye sahra telefonlarıyla emirler verirdi. Ara sıra da böyle ıstırap çeken bir adam gibi belini tutardı. O vakit böbrek hastalığı vardı Atatürk'ün. O arbedede böbrek hastalığı vardı. Sıkı bir tedavide bulunması lazım geldiği halde sabaha kadar orada otururdu. Doktorlar sıcak suya girsin demişler kendisine. Sıcak suya girmek için orada banyo yok. Tenekeden bir banyo yapmışlar, oraya yatırırlardı. 2-3 neferi vardı yanında. Zaten başka kimse yoktu. Neferler sıcak su yaparlar, getirirler, biraz açılırdı. Ondan sonra da meclise gidip laf anlatması lazım gelirdi. Atatürk ordunun başına geçti. Mecliste sen kendin geç ordunun başına, sen kendin geçmelisin diye ısrar ettiler. Nihayet Atatürk ordunun başına geçti. Ben de kendisinden rica ettim. Beni burada yalnız bırakmayın. Ben ordunun arkasında kalamam dedim. Atatürk cepheye gittikten birkaç zaman sonra İsmet Paşa beni resmi bir telgrafla çağırdı. Zaten cephe gelmiş Polatlı'ya. Hatta bazı sakin geceler top seslerini işitirdik. Orada aynı zamanda benim gibi sivil olarak Yusuf Akçura adında bir Türkçü vardı. Bir de Halide Hanım. Biz 3 kişiydik sivil olarak. Benim gittiğimden hemen sonra düşman çekildi. Yani benden korktuğu için değil elbette. Artık dayanamayacak hale gelmiş olmalı. Askerler anlatırlardı. Savaş tarihinde 22 gün süren meydan muharebesi yokmuş. Polatlı önündeki meydan muharebesi 22 gün sürdü. Düşman çekilirken ne var ne yok çizmesinin altında ezmiş, yıkmış, yakmış. Bunları da sonradan öğrendik. Biz orada 3 muharririz. Bize bir katip, bir de zabit verdiler. Bütün köyleri dolaştık, not aldık. Geceleri de oturur notlarımızı yazardık. İşte Atatürk'ün o kıvranarak memleket ıstırabıyla, memleketi kurtarma gayretiyle nasıl çalıştığı hep gözlerimin önündedir. O akşam eğer elinden gelseydi boynuna sarılıp bizi affet derdim. Sizin İnönü'yle de yakın ilişkileriniz oldu. İsmet Paşa Atatürk'ün en sadık arkadaşıdır. Bazıları hala şöyle diyorlar. İsmet Paşa olmasaydı Atatürk bütün bu büyük işleri görebilir miydi? Göremezdi. Niçin? Çünkü Atatürk büyük adamdı, şuydu buydu ama düzenli, her gün sabahleyin filan saatte masanın başına oturur, filan saate kadar çalışmazdı. Bu düzene girmemişti. Çünkü böyle bürokratik bir iş görmesi için fazla büyük adamdı. Halbuki İsmet Paşa düzenli çalışan, her şeyi ve orduyu yapan adamdır. Ordu yoktu burada. Sonra 5-10 subay vardı, bilmem ne vardı, birkaç yüz yüksek rütbeli subay vardı. İsmet Paşa muntazam çalışırdı. Hiç kimse Atatürk'e onun kadar hizmet edemezdi. İsmet Paşa'nın bence kusuru çok müdereddit oluşuydu. Sonra İsmet Paşa ile Atatürk arasındaki fark şuydu. Atatürk karar verir, icra ettirirdi. İsmet Paşa'nın karar vermesi için uzun bir müddetin geçmesi lazımdı. İnönü çünkü daima büyük bir kumandanın yanında çalışmaya alışmış adamdı. İnönü Atatürk'ün erkanı harbiyesiydi yani. Emir adamı değildi. Emir adamı olmak için ne bileyim tereddütsüz adam olmak lazımdır. İnönü tereddüt içinde bir adamdı. TRT her hafta bir konuk. 13 Eylül 1974. Yakup Kadri'yi bu konuşmadan yaklaşık 2,5 ay sonra 3 Aralık 1974'te kaybettik.